Ayrım 26. Görmek. Jose Saramago sayfa 237. Üç polis yemek saatini beklerken kentin içinde arabayla bir tur attı. Yemeği birlikte yemeyeceklerdi. Arabayı lokantaların bulunduğu yere yakın park edecek ve her biri başka yöne dağılacaktı. Tam 90 dakika sonra biraz uzaktaki bir meydanda buluşacaklardı. Bu kez aslarını arabayı kullanacak olan komiser alacaktı. Burada onların kim olduğunu bilen yok elbette. Hiçbirinin alnında P harfi yok ama sağduyu ve tedbirlilik onları her bakımdan düşman olan bir kentin merkezinde grup halinde dolaşmamaya itiyor. Önlerinde üç adamın yürüdüğü doğru. Biraz ileride yürüyen üç adam daha var. Ama şöyle bir bakmak, onların normal, gelip geçen türde, sıradan, tatsız, yasa adamlarından da, onlar tarafından takip edilmekten de asla kuşku duymayacak insanlar olduğunu anlamaya yetiyor. Arabayla dolaşırlarken komiser adamlarının mektupçu ile konuşmalarından edindikleri izlenimleri öğrenmek istedi. Diğer yandan merak ettiği şeyin onların ahlaksal değerlendirmeleri olmadığını da ekledi. Daha şimdiden onun koca bir budala olduğunu anlamış bulunuyoruz. Dolayısıyla hakkında başka sıfatlar aramak gereksiz. İlk söz alan müfettiş oldu ve özellikle komiser beyin sorgulamayı mektupta yer alan ve bundan 4 yıl önceki körleşme döneminde doktorun karısının olağanüstü karakteri dolayısıyla şu ya da bu şekilde başkent halkının beyaz oy kullanmasını sağlayan komplonun arkasına yer alabileceğini ya da o eyleme katkıda bulunmuş olabileceğini düşündürten her türlü zehirli dokundurmadan sakınarak ender bir ustalıkla yönetmesini beğendiğini söyledi. Adamın şaşkınlığı yüzünden belli oluyordu, dedi ima ettiği şeyin polisin işe karışması için temel neden ya da tek neden olması gerektiğini düşünüyordu. Oysa fena halde yanıldı. Acınacak bir hali vardı diye bitirdi sözünü. Memur müfettişin değerlendirmesine katıldı. Bunun dışında sorgulayanların adamı çapraz ateşe almasının, soruları kimi zaman komiser beyin, kimi zaman müfettiş beyin sormasının sorgulananın tüm savunma mekanizmalarının saf dışı kalmasında muazzam bir rol oynadığını da not etti. Kısa bir duraklamadan sonra alçak sesle devam etti. Komiser bey, adam içeri giderken ona eşlik etmemi söylediğinizde tabancamı kullandım. Bu bilgiyi size vermeyi bir borç sayıyorum. Tabancanızı nasıl kullandınız diye sordu komiser. Namlusunu adamın böğrüne dayayarak namlunun izi belki hala duruyordur. Neden peki? O tipin fotoğrafı bulmak için çok zaman harcayacağını, verilen aradan sorgulamayı safsaklatacak bir dümen çevirmek, komiser beyin sorgulama için seçtiği yöntemi yolundan saptırmak için yararlanmak isteyeceğini düşündüm. Peki şimdi ne yapmamı bekliyorsun? Göğsüne bir madalya mı takayım diye sordu komiser alaycı bir ifadeyle. Zaman kazanmış oldu komiser bey. Fotoğraf göz açıp kapayıncaya kadar çıktı ortaya. Oysa benim içimden seni göz açıp kapayıncaya kadar ortadan kaldırmak geçiyor. Özür dilerim komiser bey. Seni başladığında bunu sana söylemeyi unutup unutmayacağımı göreceğiz. Evet komiser bey. Bir soru. Emrinizdeyim komiser bey. Namluya mermi sürmüş müydün? Hayır komiser bey. Sürmemiştim. Çünkü sürmeyi unutmuştun. Hayır komiser bey. Yemin ederim ki tabancayı yalnızca o herifi korkutmak için kullandım. Korkutmayı başardın mı peki? Evet komiser bey. Görünüşte öyle. Her neyse sana yine de bir madalya takmam gerekiyor. Bana bir iyilik yap da sinirlerine hakim ol. O zavallı adamı haklayıp kırmızı ışıkta geçmemize yol açma. Yapmayı hiç istemediğim bir şey yapmak, bir aynası dert anlatmak zorunda bırakma beni. Kentte polis yok komiser bey. Sıkı yönetim ilan edildi de polis kentten ayrıldı, dedi müfettiş. Ya öyle mi? Şimdi anlıyorum. Kentteki bu huzur ortamı beni şaşırtıyordu. İçinde çocukların oynadığı bir park boyunca ilerliyorlardı. Komiser görünüşte dalgın, boş gözlerle bakıyordu ama birdenbire iç çekmesi onun o anda başka bir zamanda, başka bir yerde olduğunu gösteriyordu. Yemek yedikten sonra dedi, beni üste götüreceksiniz. Baş üstüne komiser bey, dedi memur. Başka emriniz var mı diye sordu müfettiş. Gezinin, kenti yaya dolaşın, kahvelere, mağazalara girin, gözünüzü 4, kulağınızı 8 açın ve akşam yemeği vaktinde eve dönün. Bu gece dışarı çıkmayacağız. Mutfakta konserve olduğunu sanıyorum. Evet komiser bey, dedi memur. Yarın ayrı ayrı çalışacağız. Bunu bilin. Gözü pek sürücümüz tabancalı memur, mektupçunun eski karısıyla konuşmaya gidecek. Ölünün oturduğu yerde oturan kişi gözü siyah bantlı adam ile orospusunu ziyaret edecek. Bana da doktor ve karısı kalıyor. Taktiğe gelince bugün uyguladığımızı harfi harfine uygulayacağız. Beyaz oy konusunda ağzımızdan tek bir sözcük çıkmayacak. Siyasal tartışmalara girişmek yok. Sorularınız cinayet hakkında katil olduğu varsayılan kişi hakkında olsun. Onların grup hakkında konuşmalarını, grubun nasıl oluşturulduğunu anlatmalarını sağlayın. Birbirini daha önceden tanıyıp tanımadıklarını sorun. Yeniden görüşmeye başladıklarında nasıl bir ilişki içinde olduklarını, ilişkinin bugünkü durumunu öğrenin. Dostluklarını sürdürüyor ve birbirlerini kolluyor olabilirler ama neleri söyleyip hangi konularda suskun kalmalarının uygun olacağını önceden kararlaştırmamışlarsa, hatta yapmaları da doğaldır. Bizim işimiz onların bu hataları yapmalarını kolaylaştırmaktır. Ve sözü fazla uzattığım için en önemli olanı da hemen söyleyeyim. Bu insanların karşısına yarın saat tam 10.30'da çıkacağız. Bunu aklınızın bir yerine iyice yazın. Size saatlerimizi ayarlayalım demiyorum. Çünkü bu yalnızca komando filmlerinde olur. Elimizdeki zanların birbiriyle paylaşmasını engellememiz gerekir. Şimdi yemeğe gidelim. Ha, üste geri döndüğünüzde içeri garajdan girin. Pazartesi günü kapıcının güvenilir olup olmadığını araştıracağım. Komiser 1 saat 45 dakika sonra meydanda bekleyen yardımcılarını, önce polis memurunu, sonra müfettişi aldıkları buyrukları yerine getirmek üzere, yani dolaşmak, kahveleri ve mağazalara girmek, gözlerini ve kulaklarını dört açmak üzere, kısacası suç kanıtı toplamak üzere gidecekleri farklı yerlere götürmek için sırayla topluyordu. Üste konserveden ibaret akşam yemeğini yiyip yatmak için dönecekler. Komiser onlara ne haberler var diye sorduğunda kanıtın K'sini bile elde edemediklerini, o kentte yaşayanların çenesinin dünyanın başka herhangi bir kentinde yaşayan insanlar kadar düşük olduğunu ama kendilerinin duymak istedikleri konularda ağızlarından tek bir söz bile çıkmadığını itiraf edecekler. Umudunuzu yitirmeyin diyecek onlara. Bir komplo olduğunun kanıtı kimsenin konudan söz etmemesidir. O konuda suskun kalınması bir komplo olmadığı anlamına gelmez. Tersine doğrudur. Bu tümce onun değildi. Sigorta şirketine döndüğünde kendisiyle çok kısa bir telefon görüşmesi yaptığı İçişleri Bakanı'nın ağzından çıkmıştı. Kullanılan hattın son derece emin olmasına karşılık bu görüşmede resmi görüşmelerin gizliliği kavramının en temel kuralları kusursuz olarak yerine getirildi. İşte size aralarında geçen konuşmanın özeti. Günaydın, ben Deniz Papağanı. Günaydın Deniz Papağanı diye karşılık verdi Albatros. Yerel kuşlarla ilk temas sağlandı. Dostça kabul edildik. Büyük Martı ile Küçük Martı'nın eşliğinde etkili bir soruşturma yapıldı. İyi sonuçlar alındı. Sonuçlar doyurucu mu Deniz Papağanı? Çok doyurucu Albatros. Kuş sürüsünün çok net bir fotoğrafını ele geçirdik. Yarın öteki türleri de tanımaya başlayacağız. Kutlarım sizi Deniz Papağanı. Teşekkür ederim Albatros. Dinleyin Deniz Papağanı. Dinliyorum Albatros. Rastlantısal suskunluklar sizi yanıltmasın Deniz Papağanı. Kuşların sesi çıkmıyorsa bu onların yuvalarında olmadıkları anlamına gelmez. Fırtınayı izleyen sessizliktir. Tersi olmaz. İnsanların giriştikleri komplolar içinde aynı şey geçerlidir. Ondan söz etmemeleri komplo yok demek değildir. Anladınız mı Deniz Papağanı? Evet Albatros, kesinlikle anladım. Yarın ne yapacaksınız Deniz Papağanı? Balık kartalına saldıracağım. Balık kartalı kim? Deniz Papağanı, bana açıklayın. Yörede yaşayan tek kartal. Bildiğim kadarıyla bundan önce böylesi hiç görülmedi. Ha, evet anladım. Buyruklarınızı bekliyorum Albatros. Harekete geçmeden daha önce verdiğim buyrukları eksiksiz yerine getirin Deniz Papağanı. Buyruklar eksiksiz yerine getirilecektir. Durumdan beni haberdar edin Deniz Papağanı. Öyle yapacağım Albatros. Mikrofonların devre dışı bırakıldığından emin olduktan sonra komiser homurdandı. Ne maskaralık? Ey polisin ve casusun yüce tanrıları, ben Deniz Papağanı, o Albatros. Bir cik cik kak kak diye konuşmadığımız kaldı. Fırtına ise zaten tepemizde. Yardımcılar kenti aşınlamaktan bıkıp geri döndüklerinde ne haberler olduğunu sordu. Onlar da haber yok diye yanıt verdiler. Bir şeyler görmek ve duymak için ellerinden geleni yapmışlardı ama sonuç ne yazık ki sıfırdı. Bu adamlar gizleyecek hiçbir şeyleri yokmuş gibi konuşuyorlar dediler. Bunun üzerine komiser onlara kaynağını belirtmeden İçişleri Bakanı'nın komplolar ve onların gizlenmesi hakkındaki tümcesini aktardı. Ertesi sabah kahvaltı ettikten sonra kent planı üzerinde onları ilgilendiren sokakların yerlerini sapladılar. Sigorta binasına en yakın sokak mektupçunun vaktiyle birinci kör diye anılan eski karısının oturduğu sokaktı. Doktorun karısı ile doktor aradaki bir sokaktaydılar. En uzakta da gözü siyah bantlı ihtiyar ile fahişe oturuyordu. Tanrım lütfen evde olsunlar. Bir gün önce yaptıkları gibi garaja asansörle indiler. Aslında kimliğini gizleyenler için en doğru davranış bu değildir. Çünkü o ana kadar kapıcının aşırı merakından kurtulmuş olsalar da adam şimdiye kadar bu binada hiç görmeydim bu dangalaklar da kim diye sorabilir kendine. Ayrıca garaj görevlisini de atlatmalarına olanak yok. Bu davranışın bir sonucu olup olmayacağını yakında göreceğiz. Bu kez araba müfettiş kullanacak çünkü en uzağa giden o. Polis memuru, komisere kendisine vereceği özel buyrukları olup olmadığını sordu. Ona göre verilen buyrukların hepsinin genel olduğu, hiçbirinin özel olmadığı yanıtını aldı. Yalnızca bir eşeklik yapmayacağını, silahını kınından çıkarmayacağını ümit ediyorum. Ben bir kadını silahla tehdit edecek adam değilim komiser bey. Bunu bana sonra anlatırsın. Şunu da unutma, kadının kapısını saat 10.30'dan önce çalmayacaksın. Evet komiser bey, etrafta bir tur at, kahve varsa otur bir kahve iç, bir gazete al. Burnunu vitrinlere yapıştırıp içerideki mallara bak. Polis okulunda öğrendiklerini unutmadın umarım. Hayır komiser bey. Çok güzel. İşte senin sokağın. Fırla dışarı. Peki işi bitirdiğimizde nerede buluşacağız diye sordu memur. Sanırım bir buluşma yeri saptamamız gerekiyor. Çünkü şirkete ait tek bir anahtar var elimizde. Örneğin işini ilk bitiren ben olursam üste geri dönemem. Ben de, dedi müfettiş. Bize birer cep telefonu vermezlerse olacağı budur işte, diye üsteledi polis memuru. Haklı olduğundan, ayrıca bir güzel sabahın komiseri yumuşatacağından emin bir havayla. Komiser ona hak verdi. Şimdilik elimizdeki olanaklarla yetineceğiz. Soruşturma başka donanımlar gerektirecek olursa onları isterim. Anahtara gelince, bakanlık yapacağımız harcamayı kabul ederse yarın ikinizin de birer anahtarı olur. Kabul etmezse bir çaresine bakarım. Peki buluşma yeri ne olacak diye sordu müfettiş. Bu olay konusunda şimdiye kadar edindiğimiz bilgilere göre her şey benim işimin sizden daha uzun süreceğini gösteriyor. Dolayısıyla siz benim bulunduğum yere gelin, adresi not alın, soruşturmaya iki polisin daha katılmasın, sorgulananlar üzerinde ne etki yapacağını hep birlikte görürüz. Çok güzel fikir komiser bey, dedi müfettiş. Memur ne düşündüğünü yüksek sesle nasıl olsa söyleyemeyeceğini, bu düşüncenin dolaylı biçimde de olsa kendinden kaynaklandığını bildiği için başını olur anlamında sallamakla yetindi. Adresi soruşturma defterine kaydetti ve arabadan çıktı. Müfettiş yeniden hareket ederken elinden geleni yapıyor zavallı. Hakkını teslim etmek gerek. Başlangıçta ben de böyleydim. Verilen görevi mutlaka başarmak istediğim için saçma sapan şeyler yaptım anımsıyorum dedi. Hatta zaman zaman kendime müfettişliğe kadar nasıl yükseldim diye soruyorum. Bu soruyu ben de sorarım kendime. Siz de mi soruyorsunuz komiser bey? Ben de sevgili dostum, her polis aynı hamurdan yorulmuştur. Gerisi az ya da çok şansa bağlıdır. Şansa ve bilgiye. Bilgi tek başına her zaman yeterli değil. Oysa insanın şansı varsa neredeyse her şeyi elde eder, ama şansın ne olduğunu sorma bana. Sana yanıt veremem. Gözlemlerime göre insanın yalnızca yüksek mevki sahibi arkadaşları olması ya da kendi geleceğine inanması istediğini elde etmesi için yeterli oluyor. Ama herkes komiser olmuyor. Olmuyor elbette. Zaten herkes komiser olabilse polis teşkilatı işlemez hale gelirdi. Evet, bir ordunun da yalnızca generallerden ibaret olamayacağı gibi. Göz doktorunun oturduğu sokağa girdiler. Beni burada bırak, dedi komiser. Son metreleri yürüyerek gideceğim. Size şanslar diliyorum komiser bey. Ben de sana. Bu işin kısa sürede bitmesini dileyelim. İtiraf etmeliyim ki kendimi mayın döşeli bir tarladaymışım gibi hissediyorum. Sakin olun dostum. Endişelenmek için hiçbir neden yok. Şu sokaklara bak, yaşam ne kadar rahat ve huzurlu. Beni endişelendiren de zaten bu komiser bey. Burası yöneticileri, yönetimi, gözetimi, polisi olmayan bir kent. Oysa kimse endişeli görünmüyor. Benim anlayamadığım çok gizemli bir durum bu. Bizi de zaten bunu anlamamız için gönderdiler. Biz bu konularda bilgi sahibi kimseleriz. İşin altından bu sayede kalkabilmeyi umut ediyorum. Şans. Evet, şans. Öyleyse iyi şanslar komiser bey, iyi şanslar müfettiş. Fahişe denen o yaratık sana baştan çıkarıcı suyu özlerle bakacak ya da kalçasının yarısını göstermeye kalkacak olursa kendini yapacağımız soruşturmanın bize sağlayacağı yararlar üzerinde yoğunlaştır. Hizmetinde olduğumuz teşkilatın yüksek onurunu düşün. Gözü bantlı ihtiyar da kuşkusuz orada olacak ve çok deneyimli insanların söylediklerine bakılırsa ihtiyarlar korkunç olurmuş, dedi müfettiş. Komiser gülümsedi. Yaşlılığın soluğunu ben de şimdiden ensemde hissediyorum. Korkunç olabilmem için bana zaman tanıyacak mı, bunu göreceğim. Sonra saatine baktı. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Umarım gideceğin yere vaktinde varırsın. Siz ve polis memuru gideceğiniz yere vaktinde varırsanız benim geç kalmamın önemi kalmaz, dedi müfettiş. Komiser kalkmaya davrandı. Sonra görüşürüz. Arabadan çıktı, ayağını tam yere basacaktı ki kendi muhakeme eksikliğiyle yüz yüze şüpheli kimselerin kapısını aynı anda çalmak üzere sıkı sıkıya sözleşmiş olmalarının hiçbir anlam taşımadığını anladı. Çünkü o insanlar evlerinde bir polis varken karşı karşıya kaldıkları tehlikeyi dostlarına haber verebilmek için yeterince soğukkanlı olamayacakları gibi buna fırsat da bulamazlardı. Bu bir yana yeterince, hatta çok cin fikirli olsalar bile polisin dikkatini üzerlerine çekecek olurlarsa dostları için de aynı tehlikenin geçerli olacağını düşünürlerdi. Ayrıca, diye düşünüyordu komiser sinirli sinirli, Tek dostları telefon edecekleri kişiler olamaz. Bu durumda her birinin kim bilir kaç kişiye daha, evet kim bilir ne kadar çok insana telefon etmesi gerekir. Komiser daha şimdiden sessiz düşünemez hale gelmişti. Mırıltı halinde suçlamalar, küfürler, hakaretler çıkıyordu ağzından. Biri bana bu sersemin komiserlik rütbesini nasıl kazandığını söyleyebilir mi? Biri bana belki de ülkenin yazgısını değiştirecek bir soruşturmanın sorumluluğunu hükümetin bu şapşala nasıl emanet ettiğini söyleyebilir mi? Aslan'a verdiği o saçma buyruğu, bu şapşalın neresinden yumurtladığını biri bana söyleyebilir mi? Şu anda benimle dalga geçmiyorlardır umarım. Polis memuru bunu yapmaz. Yapacağını sanmam ama müfettiş hınzırın teki, hatta çok hınzır bir herif. İlk bakışta belli olmasa da bunu çok iyi gizliyor. Bu da onu elbette iki kat tehlikeli kılıyor. Buna hiç kuşku yok. Onun yanında çok tedbirli olmalıyım, çok düşünerek davranmalıyım. Durumun onun bunun ağzına yayılmasına engel olmalıyım. Benzeri durumlar yaşayıp kendini felaket sonuçlarla karşı karşıya bulanlar olmuştur kuşkusuz. Kimdi? Şimdi anımsamıyorum ama biri, bir anlık saçmalığın insanın tüm yaşamı boyunca oluşturduğu kariyeri yerle bir edebileceğini söylemişti. Dayak etkisi yapan bu acımasız öz eleştiri komisere iyi geldi. Aklının tarafsız bölümü, onun ezildiğini, çamurların içinde debelendiğini görünce sözü yeniden ele alıp verdiği buyruğun saçma değil, tam tersine akıllıca olduğunu kanıtladı ona. Bir an için o talimatları vermediğini düşün. Müfettiş ile memur sorgulamaya canlarının istediği saatte gittiler. Biri sabah, öteki öğleden sonra. O durumda kaçınılmaz olarak neler olabileceğini öngörmemek için senin sıfır numara salak, hatta salak oğlu salak olman gerekir. Sabah sorgulanan insanlar, öğleden sonra sorgulanacak olanlara haberi kaşla göz arasında iletirlerdi. Öğleden sonra kendi payına düşen şüphelilerin sorgulanmasını yapacak olan, onların kapısını çaldığında belki de aşamayacağı bir engelin savunma hattına toslardı. Dolayısıyla komiser sensin, öyle olmayı da sürdüreceksin. Bunu yalnızca mesleğini iyi bilen birinin sahip olduğu hakka dayanarak değil, aynı zamanda bana, yani tarafsız düşünebilen bir akla sahip olmanın verdiği şansla yapacaksın ve her şeyi yerli yerine oturtacaksın. İşe kendisine karşı tedbirli olmayı niyetlendiğin müfettişle başlayacaksın. Söylememe izin verirsen, komiser izin verdi, bu zaten alçakça bir niyetti. Komiser bütün bu iniş çıkışlar, gidiş gelişler arasında kendi buyruğunu uygulamakta gecikmişti. Kapının zilini çalmak için elini kaldırdığında saat 11'e çeyrek vardı. Asansör onu 4. kata çıkarmıştı. Kapı karşısında duruyordu. 26. ayrımın sonu sayfa 246.